Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, değerli dostlarımız, İslam ve Hayat başlıklı program serimiz devam ediyor. Nurettin Yıldız Hocam'la elhamdülillah her hafta beraber oluyor. İslam'a, Müslümanlara, daha doğrusu kendimize dair konuşuyoruz. Bizle İslam arasında mesafeyi azaltmaya, İslam'la buluşmaya çalışıyoruz. Toplum olarak, fert olarak. Rabbim inşallah hayırlara vesile kılar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz efendim inşallah.
Elhamdülillah.
Hocam bugün şunu konuşalım arzu ediyorum. İnsan zaman zaman, hatta birçok zaman ilgi odağı olmaktan hoşlanan bir varlık. Yani biz ilgilenilmeyi seviyoruz. Kendimizi sevmenin bir uzantısı bu. Belki kendimize aşık olmanın bir uzantısı bir yönüyle. Ya da ilgi büyümeye çalışıyoruz. Ve bu da bir dereceye kadar belki normal olsa bile şu özellikle sosyal medyanın çok yaygınlaştığı günümüzde, çağımızda insanlar biraz fazla görünür olmayı çok önemsediler ve görünürlük çok arttı. Bu da doğrusu birçok sınırların aşılmasına vesile oldu. Nasıl görüyorsunuz üstadım bugünkü gençliğimizin, gençlik değil 7'den 70'e hemen herkesin her yaptığını paylaşma hastalığı mı diyelim, paylaşma merakı mı diyelim? Buna nasıl bakacağız?
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam dikkat ettiyseniz kıyafet konusunda ki yasaklamalardan söz edilirken fıkıh ilminde hep böyle tesettür, avreti açan şeyler işte yasak algılıyoruz. Halbuki şöhret elbisesi de yasak diye bir başlık var. Libas-ı şöhreti.
Çok güzel, evet.
Şöhret ne demek? Parazit bir kıyafet demek. Tamam, tesettürle ilgisi yok. Ama 500 kişinin içinde senin bayrak gibi havaya dikiyor. Parazit kıyafet. Aslında kıyafette bir sorun yok.
Evet.
Bu birinci başlık. İkinci başlık, takke giyilmeli mi giyilmemeli sorusu sorulduğunda fıkıh kitaplarında çok önemli bir ayrıntı var orada. Diyor ki fukahamız, bu iki bölümde ele alınmalı. Yöresel pozisyon baş açıklığı ise orada baş açıklığı yöresel uygulama baş kapalı takkeli ise sarıklı ise muruvvet odur. Özetliyorum tabii.
Evet. Cümleler muruvveti belki
muruvvet yani İslami kimlik, şahsiyet.
Evet, evet şahsiyet.
Delikanlılık.
Evet. Delikanlılık.
Yani adamlık. Hocam bu yabancı bir kelime değil.
Değil tabii.
Muruvvetini gördük çocuğumuzun diyor. Yani adam olduğunu gördük.
Evet.
Manasında. Bu iki başlığı sadece ele alsak ortaya şu çıkıyor. Müslüman teşhirde, görüntüde helal bile olsa bir şey onu böyle parazit duruma getiriyorsa, parmakların ucunda o görünüyorsa, bak banalı bir kıyafette bulunuyorsa, bu tesettür emrine rağmen sakıncalı bir pozisyon oluyor.
Evet.
Halbuki tesettür diye bir emir var ortada. Ama bak bana, bak ben buradayım.
Evet.
Elbisede bile Müslümandan istenen bir düzeyde olması gerekiyor. Yani Müslüman bu bakımdan ele aldığında sosyal medyada kendisini teşhir etme, ailesini teşhir etme, işini teşhir etme, oturduğu sofrayı teşhir etme, yani herkese duyurma konusunda çok da serbest değil demek ki.
Evet.
Bir başka meselemiz daha var bizim. İkinci ve üç meseleden ele alacağım bunu. Bir başka meselemiz, Müslümanın mahremiyeti var hocam.
Evet.
Şimdi çok iyi anlaşılması gereken bir örnek. Müslüman bir insan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acaba evde mi Resulullah, boşuna rahatsız etmeyeyim de penceresinden bakar gibi olmuş. Açıp da böyle içeriği dikizlemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dışarı çıkıyor. Yani bu göz çıkmalı, bu göz çıkmalı gibi ya bu anlamda özetlenecek evet. Uyarıda bulunuyor. Hatta hadis kitaplarında yani mahrem bir yerinizi izleyenin yani bugünkü ifadelerle
Yani röntgencilik diyelim hocam, değil mi?
Röntgencilik adi bir şey için kullanılıyor. Şey,
evet.
Öyle değil de komşuyuz işte. Evde misin kız diye pencereden böyle açıp bakmak. Bu bile cezalandırılması gereken bir ahlak suçu.
Evet.
İkinci bu. Üç, Müslüman oturup lüks bir yemek yiyebilir. Haram değil, günah değil. Yeter ki helal bir gıda olsun. Yeter ki patlama durumuna gelmiş olma, mideni ise doktor yasaklamış olması, mükemmel bir sofra kurabilir Müslüman.
Tabii. Allah'ın helal kıldığını kim haram kılıyor?
Ara sıra da evlerimizde böyle pozisyonlar olmalı. Yani evet. Her gün çorba, pilav pişiyordu mesela. Çocuklarımız dış dünyada, nasıl söyleyeyim, gözleri kalmasın.
Evet.
Düşünmek için 3 ayda bir, 5 ayda bir daha önce aile bireylerinden, büyüklerden birini de çağırarak kaliteli bir sofra kurulmalı evde.
Evet.
Çocuklar hep başkalarının evinde lokantaya gidince yeniyor. Benim annem böyle şeyler yapamaz hissiyatındansa bir göz tokluğu çocuklara sağlanma. Ama bunun teşhir edilmesi, fotoğraflanıp gönderilmesi,
servis edilmesi, evet,
hiç uygun bir şey değil.
Evet.
Yani Müslümanın yani lüksü olabilir. Bedensel güzellikleri olur. Allah veriyor zaten. Evinde nimetleri olur. Bunu paylaşmak bir komplekstir.
Değil mi hocam?
Eşinle paylaşıyorsun. Görüyor zaten seni. Tabii. Çocuklarınla berabersin zaten. Yani sadece mesele o nimetlerin sahibi olmayan kimselere diye bir endişeden, yani fakirler görür, o mesele değil sadece. Tabii. Yani Rabbimizin nimetini teşhir ederiz. وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Ama bu reklam değil.
Evet, şükür
nimetin masrafı. Şükrü olarak. Çünkü insanlar gördükleri şeyleri damgalıyorlar kafalarında. Bir gün bir vakıf görevlisi kardeşimize dedim ki, sizin bültenlerinizi görüyorum dedim. Bültenlerinize rahatsız olduğum bir şey var dedim. Nedir dedi? Fakirliği simgeleyen siyah çocuk görüntüsünü çok kullanıyorsunuz dedim. Bunun iki sakıncası var. Birincisi, siyah rengi görünce insanlar, Müslümanlar aç adam anlayacaklar.
Evet.
Halbuki Türkiye'de özel hastanelerin ağırlıklı müşterilerinden bazıları siyah insanlar. Afrika'da hep aç yok.
Tabii.
Açlık var ama hep aç değiller. Servetleri var Türkiye'de, lüks hastanelerde tedavi olmaya geliyorlar. Oradaki devlet hastanelerini kabul etmiyorlar.
Çok yani, rencide oluyorlar hocam diğer taraftan.
İki, beyaz fakirler de var. Tabii. Beyaz derili fakirler de var. Yani neredeyse bizim dergilerimizin bültenlerini görünce insanlar siyah derili olan fakirdir diyecek. Orta Asya'da acından ölen birine sadaka vermeyecek. Bu beyaz değil, beyazdır, beyaz çünkü yani. Siyah değil. Yani sanki fakirliğin ilzam edici şartlarından birisiymiş gibi anlanıyor. Çok memnun oldular bu uyarımdan.
Çok doğru.
Doğru dediler hocam. Bu hakikaten dikkatimizden kaçmış.
Hocam burada hakikaten ince bir nokta var. Vakıflar da bazen yaptıklarını ya da hayrı duyurma adına bir takım şeyler yapıyorlar ama zaman içerisinde bunun da çok aşırı gittiği zaman ya hayrı bile teşhir etmek hocam, hayrı bile ortaya koymak.
Bunu
sanki
anlatmak istedim işte. Yani evet, teşhirin kilitleyen bir noktası var. Kilitliyor, evet. Zihni kilitliyor.
Yani hayır reklam haline dönüşmemeli değil mi hocam? Yani
takva ve ihlas açısından tabii.
Duyur ayrı bir şey ama
ama bir miktarda insanlar reklam görmek istiyorlar.
Tabii tabii.
Yani öbür türlü Afrika'da aç olduğunu ama sorunumuz şu hocam. Açlık Afrika'nın illeti değil, dünyanın illetidir.
Evet.
Yani mesela kurban nereye göndereceğiz dediğimiz zaman Afrika'ya herhalde. Senin komşunda da aç vardır.
Yani.
Yani burada da hiç görmemiş, et bulmamış insan var. Evet, ağırlıklı olarak Afrika'dır. Bunun da sebebi var. Yani Afrika'da insanlar 1,5 kolla yaşamıyorlar. Tek gözle yaşamıyorlar. Yani oradaki açlığın sebebi kıta değil aslında.
Tabii.
İnsanın tembelliği, sömürge,
evet,
sağlam güçler asırlardır
sömürmüşler.
Yani dünyanın gıdasının önemli bir bölümü, madenlerinin önemli bir bölümünün çıktığı bir yerde açlık niye olsun?
Evet.
Dolayısıyla yani Afrika'ya kurban götürecek yerde orayı o hale getiren zulüm mekanizmasıyla uğraşmaktır. Aslında bu vakıfların işi değil, ayrı bir mesele tabii. Alâ külli hal, konumuzu dağıtmadan gitmek istiyorum. Biz teşhir konusunda ölçüsü olan bir ümmetiz.
Çok güzel.
Riya endişemiz var. Sivrilme sakıncası endişemiz var. Teşhir kıyafeti bundan kaynaklanıyor. Allah-u Teala'nın nimetine nankörlük endişemiz var. Ve avret teşhiri diye bir sakıncamız var. Eşimle çektirdiğim fotoğrafı medyaya koyamam ben. Ve insanların görme zevklerine kötü örnek olma endişem var. Yani kötü, mesela düşününüz ki siz ve ben bir sofradaki çoluk çocuk görüntümüzü teşhir ettik medyada. Adem Hoca, Nurattin Hoca yaptığına göre mubah değil, eftal bir harekettir diye de kötü bir teşhir olmuş. Aile büyüğü bunu yaparsa genç daha rahat yapıyor. Bu birinci genel çerçeve, yani bizim için sakıncalı bir şey bu. İki, herhalde şu dünyada sosyal medya kadar güvensiz bir ortam yoktur.
Doğru.
Mesela bir kardeşimizin evinde misafir olduk. Tutturdu, yemek yerken fotoğraf çekiyor. Normal, yani helal ve abartılı olmayan bir sofra. Fotoğrafı çekmedi. Hocam bizde kalacak dedi. Dedim ki sen herhalde bu dünyada yaşamıyorsun.
Ya.
Çektiğin hiçbir fotoğraf bir daha sende kalmıyor.
Kesinlikle.
Asla kalmıyor. Ben göndermem diye bir şeyin yok. Senin telefonundan onu
görüyorlar.
Şimdi mesela kardeşlerimiz uyarıyorlar. Biz cebimizde telefon varsa şu anda biz ne konuşuyoruz? Kurban. Bir saat sonra bizim telefonumuza kurbanla ilgili reklamlar düşüyor.
Evet.
Dinliyor bunu telefon, akıllı zeka. Yani kötü istihbarat anlamında ayrı bir şey. Onu söylemiyorum.
Evet.
Telefon dinliyor reklam için. Senin telefonun reklama açıksa işte video kanallarından sana şeyler gelmeye başlıyor. Bunları izle diyor. Hayret, bu gaybı mı biliyor diyemiyorsun.
Evet. Tam ben çanta arıyordum, çanta çıkmaya başladı diyorsunuz.
Evet, aynen öyle. Ben önce inanmıyordum buna. Sonra başımıza geldi, gördük. Demek ki güven diye bir şey yok bu sosyal medyada.
Evet hocam.
Güven yoksa bir kereliğine ben bunu bir çektim fotoğrafı diyorsun. O fotoğraf Amerika'dan Avustralya'ya kadar her yerde oluyor artık. Bir sende olmuyor neredeyse.
Evet, evet.
Bir bende olmuyor deniyor ya. Bu sebeple Müslüman olarak biz avret hassasiyeti olan bir ümmetiz.
Evet, evet.
Yani avret deyince hep valiz manasında değil.
Tabii
yani
şey,
ailemiz bir avrettir bizim.
Tabii.
Evimiz bir avrettir. Avret ne demek? Örtülü kalması gereken.
Doğru. Kapalı şey, kalması gereken.
Yani gizli kalması, teşhir edilmemesi gereken bir şey. Ümmet olarak bizde bu hassasiyet var ve bu imanımızla ilgili.
Elhamdülillah.
Ahlakımızla ilgili.
Hayamızla ilgili.
Haya damarlarımızla ilgili. Yani bu kaybolunca imanımızdan parça kopma tehlikesi var. Çünkü haya ve iman karinane diyor değil mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani iki ikiz gibidirler.
Evet,
biri
evet.
Gitti mi öbürü yani yalnız kalıyor. Ya aktif
zayıf
kalıyor.
Düşüyor. Evet.
Bu sebeple biz ümmet olarak teşhir konusunda hassasız.
Evet.
Hassas olmak zorundayız. Birbirimizin aile mahremiydi. Hatta birbirimizin birikimleri, mal vesaire, yani sizin ne kadar paranız var, benim ne kadar var. Bunlar özel konular. Müslüman, özel mahremiyet alanlarımız bizim bunlar. Hatta devletler şimdiki sistemde bile mahrem kabulü, ticari sırları açıklamayı yasaklıyor mesela.
Evet.
Bir eve girmeyi bütün dünya devletleri izinsiz girildiğinde büyük suç sayıyor. Yani bir haklı da olsan adamın evinde ne işin vardı deniyor.
Doğru.
Yani bugünkü demokratik, bugünkü dünya anlayışında bile bir mahremiyet
elbette
hassasiyeti var. Yani devletin vazifelerinden biri bu, vatandaş.
Tabii.
Polis bile zır böyle elinde bir belge olmadan kapıyı vurup içeri giremiyor.
Evet.
Devletin polisi aslında.
Evet.
Ama tutuyor Müslüman kendisi evini teşhir ediyor.
Ne garip değil mi üstadım?
Yani kendisi, ben şöyle bir mahkemeye rastladım. Mahkeme derken yani gelip tartışmışlar. Bir kardeşimizin evinde Riyazu Salihin dersi yapılıyor. Erkekler bir odada, kadınlar bir odada yapıyorlar. Kadınlar odasındaki dersi orada telefonunda fotoğraflıyor. Bizim odamız çok rahat, klimalı. Siz nasıl odadasınız diye Riyazu Salihin dersi esnasında erkeklerin odasını, eşi de
paylaşıyor sosyal medyada.
Telefona ne geldi diye bakıyor. Diyor ki bizim odamızda niye klima yok? Kadınlar odasında klima varmış diyor. Nasıl öğrendiniz falan diyor ev sahibi. Eşim fotoğraf gönderdi diyor. Orada dersi bırakıyorlar. Ev sahibi bu yaptığınız caiz değil, çıkın evimden diyor. Herkesin içinde hanımının ve kendisinin çıkmasını istiyor. Derken siz bizi nasıl gönderirsiniz? Peygamber meclisi burası. Aleyhisselatü vesselam. Riyaz-ı Salih'in okuyoruz. Senin evimde ya siz çok kötü bir iş yaptınız diyor. Müslümanın evi dikizlenmez. Senin hanımın benim odamda oturuyor olabilir ama fotoğraflayamaz odama. Neyse gel fotoğrafı bir görebilir miyim dedim. Mahrem bir şey yoksa. Gerçekten kadın fotoğrafı yok. Yani kadınları fotoğraflamamış.
Evet, evi fotoğraflamış.
Evin, evin klima ve işte koltuk, perde o tipler görünüyor. Zaten 6 kişiymişler evde toplam. Dedim ki bir kere şükredin dedim. Hanım arkadaşlarını fotoğraflasaydı dış kıyafetleri olmadan bu gerçekten buradan da benim sizi kovmamı gerektirecek kadar yani benim odamdan bile sizi kovmam gerektirecek kadar. Çok abes bir şeydi.
Çok abes bir şey.
Ama senin hanımın da asla affedilmeyecek bir yanlış yapmış dedim. Müslümanın evi mahremdir. Yani kendisi zaten mahrem. Ya kendisi mahrem bugünkü dünya düzeninde de var. Yani bugünkü dünya düzeninde de kişisel haklar diye bir
tabii,
yani
tabii.
Amerika'sından Çin'ine kadar uydurup da olsa böyle bir kanun maddeleri var. Ama bizim dinimiz evleri de mahrem görüyor.
Evet.
Yani evlerde evet koltuğu ve de benzeri işte klimayı fotoğraflamış senin hanımın ama o anda öbürünü de fotoğraflayıp fotoğraflamadığı belli değil. Bir şüphe uyandırdınız. Helallik isteyip ve barışmalarını teklif ettim. Kabul etmedi ev sahibi.
Hocam eskiden tabii fotoğraf makinesi falan çok azdı. Şu an herkesin cebinde fotoğraf makinesi var.
Ne film makinesi film hocam makinesi, ne fotoğrafı.
Ne fotoğrafı film makinesi. Ve müthiş bir fotoğraf çektirme hastalığı mı diyelim, merakı mı diyelim hocam. Uyuşturucu gibi adeta oturdunuz bir fotoğrafımızı çekin. Kalktınız bir fotoğrafımızı çekin. Bir kahve geldi bir daha çekin falan böyle bir.
İşte bu hocam mahremiyet anlayışımızın zayıfladığını.
Evet.
Ve dünya nimetlerinin bizi esir aldığını gösteriyor. Evet. Halbuki biz fotoğraf makinesini kullanmalıyız. O bizi kullanmamalı.
Evet.
Yani fotoğraf makinesi bizi esir almış o zaman. Ya yani biz çocuk değiliz. Yetişkin insanlarız. Ben hoca efendiler, alimlerimiz ne der onların görevi ama bir Müslüman olarak,
evet.
Bir hoca olarak izinsiz bir insanın fotoğrafının çekilmesinin caiz olmayacağını düşünüyorum. Biz sizinle oturuyoruz
evet.
Burada. Bir oturuş tarzımız var. Mesela ceketiniz yok, benim ceketim yok. İşte ben Adem Hoca ile belli bir seviyem
sohbet
var.
Ediyoruz.
Yılların muhabbeti var, rahat oturuyoruz. Bu fotoğrafta bizi işte filan hoca efendinin, babamın, ya. Sizin abinizin görmesini istemiyor olabilirsiniz.
Doğru.
Bir saygınlığınız var. Bir itibarınız var. Mesela ben bir hoca efendinin yanında oturuyordum. Öyle muhabbetler filan gidiyordu. Kapı çaldı. Oğlu dedi ki filanca geldi dedi. Bir iki dakika sonra al içeri dedi. O arada kolları sıvalaydı. Onları düzeltti filan. Unuttun hoca görüntümde bir sıkıntı var mı dedi.
Allah
o
Allah.
Bizim dengimiz dedi. Beni evladı gibi gördüğü için sizin rahat oturuyordu.
Rahat.
Adamcağız gömleğini düzeltti. Ben bundan ders çıkardım kendime. Demek ki
ne kadar
onun
önemli.
Benim önümde, ben o zaman 50 küsur yaşındaydım mesela ama beni evladı gibi gördüğü için bundan rahatsız olmuyordu. Demek ki bir saygınlık var. İzinsiz fotoğraf hiç ahlaki değil hocam. Hazırlıksız yakalan. Ağzına lokma götürürken fotoğrafı çıkıyor. Koca bir şahsiyet bu neticede.
Evet, evet.
Yani evde öyle olabilirim ben. Arkadaş ortamında öyle olabilirim. Ama onun başkaları tarafından görülmesini istemem.
Doğru.
Ayak ayak üstüne atmış. Çirkin fotoğrafları çıkıyor insanların. Ben senin işte muhabbet ederken çektim i̇şte diye.
İstirahat ediyor çekiyor. Hocam hakikaten.
Yani yok işte esnerken fotoğrafı çıkıyor. Yani bunlar düşmanın yapacağı işler.
Evet.
Kabul edilir. İzin verilir. Yani burada fotoğraf helal mi değil mi onu konuşmuyoruz ama.
Doğru.
Ayrı bir mesele. Diyelim ki helal olduğuna kat'i kanaatimiz var. Hocalarımız, alimlerimiz bana fetva verdi. Kabul. Bunda bir sıkıntı. Ama benim görünmek istemediğim pozisyonlar olabilir. Hele film çok berbat. Sonra o filmden istediğin gibi oynuyorsun. Takla atarken adamın görüntüsünü yapabiliyorsun.
Doğru.
Yani gömleğini değişik basabiliyorsun. Yani enteresan bir zamana geldik. Bizim de mahremiyet anlayışımız,
evet.
Şahsiyetimize saygı anlayışımız bu teknolojiyle beraber büyümeli idi. Görünüyor ki burada biz hala siyah beyaz fotoğraf çekilen zamanlara bir de stüdyoda dakikalarca bekliyorsun işte şuranı uzat, gül biraz filan. Eskiden öyle çekiliyordu fotoğraflar.
Evet, evet.
Şimdi öyle değil. Bizim o zamanki ahlaka, yani fotoğraf makinesinin çocuğun eline düştüğü bir zamanlar olmayan zamanlara göre hassastık biz. Evet. Şimdi gelişmediysek demek ki ahlakımız, imanımız, mahremiyet anlayışımız, birbirimize saygı, hürmet, idrakimiz bu teknolojiye göre değil demek ki.
Evet.
Aslında imanımız kıyamete kadar ki bütün tavırları kuşatıyor.
Kuşatıyor.
Müslümanın ahlakı göklerin ahlakı.
Demek ki üstadım buyurduğunuz gibi iman zayıfladıkça belki haya da ona göre zayıflıyor. Ya da haya
belki
zayıfladıkça
değil, kesin zayıflıyor.
İman
onların
da zayıflıyor.
Biri zayıflayınca öbürü de zayıflıyor.
Evet.
Onlar darayla duruyorlar.
Haya zayıfladıkça o mahremiyet sınırları iyice şeffaflaşıyor. Görünür hale geliyor. Biri beni izlesin diye herhalde kendini
bunun
teşhir ediyor insan.
Ahlakla çok ilgisi var.
Çok.
Biri beni görsün. Niye görsün seni birisi?
Ya.
Mesela perdenin
şimdi
içinde
beğenilme diye bir şey var hocam bu sosyal medyada. Beni diyor beğenmeyi unutma. Hani tıkla diyor şuraya.
Onun tam manası beni beğen derken yani sayı artsın manası
sayı artsın
diyor ama bu illet bir kelime. Elhamdülillah ilk çıktığı günlerden beri kullanıyorum. Hayatta bir kere tıklamamışımdır o düğmeyi. Yani ne beğeneceğim seni? Seni Allah beğensin bana ne? İşim gücüm anket deneyi miyim ben yani diye düşünüyorum. Burada üstadım bir örnek vereceğim. Perde ne için kullanılır? Mesela Arapçası perdenin sitar.
Evet.
Sitar ne demek? Örten demek.
Örten demek.
Yani görünmesin diye.
Tabii.
Perde görünmemeyi sağlamak içindir. Geldiğimiz noktayı örneklendirmek için söylüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Perdem görülsün diye fotoğraflıyor bir insan bunu.
Doğru.
Yeni perdemize bakar mısın diyor. Yani perde görünmemek içindir. Gerçekten de öyle yani akşam kapatıyorsun hatta gündüz bile kapatıyorsun.
Tabii.
Görülmesin diye.
Görülmesin
o görülsün diye reklam yapıyorsun.
Reklam
onu ışıklandırıyorsun.
Evet.
Bu geldiğimiz noktanın aklımızdan kopuk tavırlarla oluştuğunu gösteriyor. Yani ortada hadi diyelim dini hassasiyeti yok bir neslin diyelim.
Evet.
Ya akıl var mantık var. Perde görülmesin diyedir. Görülsün diye ışıklandırıyorsun.
Işıklandırıyorsun.
Yani reklamını yapıyorsun. Yani. Meselemiz perde meselesi
tabii
değil. Ama oradan yola çıkarak nasıl kopup ve savrulduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Savrulduk yani.
Evet.
Savrulduk. Mesela mümin kardeşlerimiz profil resmi diyorlar ya. Profil resmi koyuyor. Bakıyorum mesela 10 yaşında çocuğuyla, kız çocuğuyla profil resmini koymuş. Hiç sakıncası yok. 10 yaşında çocuk da mahremiyet kuralları
tabii
baliga bir kadın gibi değil.
Değil tabii.
Ama ben tanıyorum o kız evli şu anda. Onun çocukken çektirdiği resmi koymuş. Artık bu resim arşive kalkmalı.
Doğru.
Caizse bile resim arşive kalkmalı. Yani işte 10 senede bir bayramlarda bir hatıra bak senin çocukluğun buydu denecek.
Buydu diye, yani
birisinin hanımı olmuş
tabii
bir çocuk artık o çocuk değil yani o resim arşiv resmi, profil resmi değil.
Doğru.
Mesela bir insanın kendisine ait böyle çok güzel bir hatırası işte askere uğurlanırken ki resmi neyse o sürekli profil resmi olarak kullanılırsa senin 24 saat hep horon yaptığın anlaşılır.
Evet.
Yani bizim profilimiz ortalama kimliğimizi göstermeli.
Doğru.
Mesela diyelim ki ben Allah korkusundan ağladım bir yerde diyelim. Yani vaki olan bir şey değil ama diyelim öyle oldu. Onu da birisi fotoğrafladı. Ben onu hep koyduğum zaman profil resmi bu ne anlama geliyor? Gördüğünüz zat böyle bir zattı.
Tabii gece gündüz ağlıyor.
Hep ağlıyor. Hayatta bir defa başına gelmiş. O da kim bilir karnı ağrıyordu onun için mi ağladı? Yani denecek bir pozisyon. Kendim için örnek veriyorum. Yani bu profil resmi olamaz.
Evet.
Ben o değilim. Ben 24 saat namazla ömrü geçen bir abid bir kimse değilim ki secdedeki bir pozisyonumu koyayım. Bu fotoğraf madem profil resmim yani beni temsil ediyor. O niyetle
evet
konuyor oraya. Ben oyum demek için konuyor. O zaman ortalama bir karakterim. Her zaman bu çizgidedir denebilecek bir resmim olabilir orada.
Evet.
Bunun dışındakiler işte teşhirdir. Samimi ama korunurken ki samimi değil. Yani tanıtım da samimi değil.
Evet.
Yani Allah-u Teala'nın rızasını ölçü alacağız. İnsanların bana bakışlarındaki benim şahsiyetimi rencide etmeyecek boyutunu esas alacağız. Yani bir fotoğraf deyip geçemem, bir slogan deyip geçemem, telefonum deyip geçemem. Artık telefonum, imza atabiliyorum telefonla, değil mi?
Her şeyi
banka havalesi yapabiliyorum telefonla. Devlet belge olarak telefondaki mesajımı kabul ediyor. Mahkemeye verebiliyorum. Mesela telefonda bir mesaj atıyor. Evet, ben sana 10 bin lira borçluyum diyor. Onu mahkemeye gösteremiyor muyum ben artık? Bu adamın telefonundan bana gelmiş mesaj diyorum.
Mesaj diyorsunuz.
Evet. Demek ki hukuk oldu bu telefon.
Tabii tabii.
Niye din olmadı? Niye din olmadı? Yani hukuku bağlıyor. Beni ömrüm boyu hapishanelerde düşürecek suçların faili olarak, karine olarak, hatta istinat belge olarak, senet olarak kullanılabiliyor. Dine gelince, ahlaka gelince niye oyuncak olsun bu?
Tabii.
Asla oyuncak değil.
Değil. Yani insanın dindarlığını ciddi oranda etkiliyor.
Önce ahlakı etkiliyor, tabii. Hayayı etkiliyor, şahsiyeti etkiliyor, vakur olmayı etkiliyor. Hatta ve hatta cep telefonlarımızın rengi bile bizi yansıtıyor.
Ya.
Mesela simsiyah kıyafetler içerisinde Ayşe annemize benzemek için girmiş bir hanımefendi beyaz bir telefon kullanmamalı. Haram değil, günah değil.
Ama dikkat çekiyor.
Ama o kulağa götürüldüğünde sokakta zaruri bir görüşme için, yani trafik lambası gibi dikkat çekiyor.
Evet.
Mesela hanımefendiler çantaları kıyafetlerinin paraziti olmayacak renkten olmalı. Böyle bir şart yok dinimizin.
Tabii.
Ama vakur ol, heybetli ol. Ümmet kadını olduğunu, bu ümmetin, yani senin damarların Ayşe annemize bağlı, Fatıma anamıza bağlı, şuurunda ol diyor. Haramdır, ayrı bir mesele. Böyle bir hassasiyeti bir telefonda, bir çantada kullanamadın mı? Görüşmelerine bunu yansıtamadın mı? Büyük işlere de Allah önünü açmıyor senin bu sefer.
Doğru. Hocam bir de nimetleri paylaşmak, evet o konuda daha söylenecek çok şey var ama bir de insanlar günahını paylaşıyor üstadım. Yani günahını şahitlendiriyor. Yani bu da çok böyle, ne bileyim.
Ama şöyle bir sorun var hocam. Şimdi biraz önce konuştuk ya, bir kere gaza bastın gittin mi çamurlu beton her yoldan gidiyorsun artık.
Evet.
Yani sen çünkü gitmeye karar verdin. Önüne bir çukur çıkınca hafif gazdan ayağını çekiyorsun. Gene gidiyorsun. Şimdi her şeyi paylaştın mı? Helal, mubah. Ondan sonra haramlar ara sıra kaynıyor o arada. Mekruhlardan önce işte şahsiyet zedelemesi denecek şeyler. Hafif mekruhlar. Sonra ciddi mekruhlar. Sonra ciddi haramlar. Ondan sonra iman gelir belki maazallah.
Allah maazallah.
İman kaynar arada. Nasıl kaynar? Mesela tweet diye bir şey var. Onu retweet ediyorlar. Yani
ben tasdik, de kabul ettim, tasdik ettim diye.
Küfre sokacak bir sözü anlamadan veya anlayarak sen tıkladın mı, dedin mi? Eskiden mesela ayet-i celil'e, Allah'ın ayetleriyle alay edenlerle bir arada durmayın. İnneküm İzen mislühüm. Evet, siz de onlar evet. gibisiniz buyuruyor. Bu zamana ayet uyarlandığında retweetlemek küfür sözünü, müstehcen bir şeyi buna Allah. Dahil olmuyor mu hocam?
Değil mi?
Yani illa tiyatroya mı gitmek lazım? Orada şeriatla alay eden bir sahneden dolayı günaha girmiş olmak için. Hayır, 100 sene önce öyleydi.
Bugün böyle.
Bugün cep telefonundan yapılıyor bu. Müslüman seviyesi belli insan. Kur'an seviyesi. Ahlakı örnekli insan. Peygamber ahlakı. Aleyhissalatü vesselam. Müslüman gelecek endişesi olan birisi. O geleceği ahiret, emeklilik değil. Öyle bir gelecek endişesi var Müslümanın. Bu hassasiyetlerle Müslüman her şeyi paylaşıyorsa, burada bu hassasiyetlere rağmen paylaşıyorsa, bir boşluktan kaynaklanıyor diyoruz. Neden? Yani toplumda bir yeri yok.
Evet.
Toplumda kimsenin ona itibar ediyor. Yani Nasrettin Hoca'nın düğüne gitmiş de kürkü yok diye kimse ona buyur dememiş ya. Sonra kürk giymiş gelmiş. Yani ben gitsem kimse beni çağırmaz, kimse görmez. Aman takipçim olsun, aman bir fotoğraf paylaşayım, aman parazit bir iş yapayım, dikkat çekeyim.
Evet.
Çocuk da böyle yapıyor. Misafirler gelince onunla kimse ilgilenmiyor. Gidiyor inadına misafirlerden birinin işte gömleğini asılıyor, bardağını deviriyor. Aa sen burada mıydın deniyor ya çocuğa. Dikkat çekiyor çocuk.
Evet.
Yani biz çocuk değiliz ki ama. Niye dikkat çekelim ki? Meleklerin dikkatini hep çekiyoruz zaten.
Evet.
Hep meleklerin kontrol altındayız. Yani Müslüman bir insan ben bilineyim diye fotoğrafa muhtaç olmamalı. Sosyal evet. medyaya muhtaç olmamalı. Her söze karışma ihtiyacı hissetmemeli. Şimdi WhatsApp grubu diyorlar. WhatsApp grubunda iki kişi bir şey konuşuyor. Senin farz mı karışman? Karışma ya. Şu 100 kişinin bulunduğu bir WhatsApp grubuna bir iki tanesine yanlışlıkla rica ettiler girdim. Elhamdülillah haftası dolmadan kurtardım kendimi. Kusura bakmayın selamünaleyküm deyip çıktım. Çünkü bakıyorum birisi bugün hava güzel diyor. Elhamdülillah dedik gitti. Yok aslında güzel değildi Afrika'da yağmur yağıyormuş da falan. Herkes karışıyor her konuda herkes uzman. Boşuz çünkü. Zikrullah ile dolması gereken vaktimiz var. Hatta para kazanmakla dolması gereken vaktimiz var. Tamam para kazanalım. Helalinden rızkımız artsın.
Tabii.
Birikimimiz artsın. Daha maişeti rahat bir aile olalım. Yani rızık kazanma konusunda, ahiretle ilgili işler yapma konusunda, vakit israfı konusunda, Müslümanı incitmeme konusundaki ana hassasiyetlerimiz zayıflamamış olsaydı, bizi filan grup, filan medya, filan sosyal medya alıp sürükleyemezdi.
Evet.
Boşlukta bulunduk. Hep örnek veriliyor ya, elin cebinde karlı havada yürürsen kolay düşersin. Yani elin cebinde ıslık çalarak yürünmez ki.
Tabii.
Yani sosyal medya esasen Allah'ın bir nimeti hocam. Yani.
Doğru, doğru.
Ne hocam. Kadar büyük bir nimet.
Hayrı çoğaltma aracı olarak da kullanabiliyorsunuz.
Aslı nimet bunun.
Nimet.
Nimet. Bilgisayar büyük bir nimet.
Evet.
Televizyonda nimet,
tabii.
Eğitimde kullanılabilir, insanları bilgilendirmede kullanılabilir, ameliyatta kullanılıyor mesela yani ameliyatı. İzliyor doktorlar, talebe yetiştiriyorlar. Ama bu nimetleri ne kadar nimet olarak kullanılıyor, ne kadar da nikmete dönüşüyor, yani belaya dönüşüyor.
Belaya dönüşüyor.
Maalesef ama ahirete imanı olmayan bir insan için doğal böyle olması lazım. Adam başka bir derdi yok. Kim ne dedi, o dedilerin üzerinde yürüyecek.
Hocam yani bu hakikaten dualar ediyoruz bazen değil mi? Allah'ım eksiklerimi örtüver ya Rabbi diyoruz. Şahitlendirmemeye çalışıyoruz aslında bir takım. Olur insanız, beşeriz, şaşarız, yanlışımız olur. Fakat bu yanlışı insanın ya da doğru olmayan bir şeyi, bir günahı, hele hele bir mümin insanın sosyal medyada paylaşıyor olması, bir zaman şöyle bir günah işlemiştim gibi şekilde paylaşıyor olması da çok böyle
hocam insanların kullandığı en ahlak dışı veya kıyamet günü başlarına en bela olacak sözlerden biri şu sözdür. Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım?
Aynen öyle.
Ve aklı kıt adam asas kuldan sakla ya.
Tabii.
Allah gafuru ve rahim. Kullar öyle değil ama Allah neler biliyor neler biliyor kulları hakkında. Hatta meşhur hadis-i şerif var ya Allah Teala bir kulunu çağıracak. İşte hesap yerinde.
Evet.
Kulum biliyor musun filan zaman ne yapmıştın sen? Kul bakacak aradan on binlerce sene geçmiş. Biliyordum ya Rabbi öyleydi. Şimdi ne düşünüyorsun deyip burnu bükülecek kafası ya. Tabii. Hadis-i şerif bu.
Doğru.
Sonra Allah-u Teala buyuracak kulum ben seni o zaman örtmüştüm şimdi açar mıyım hadi affettim seni.
Ya.
Buyuracak. Yani Allah bu. Celle Celaluhu. Kullar öyle değil ama bilmeye görsün bir şey. Mutlu gününde ona bir fotoğraf versen, sonra hafif bir gerilsin aranız, bak nasıl onu büyüterek fotoğrafı filama gibi binasının üstüne asıyor aslında bu o diye. Dolayısıyla Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayacağım sözü asla insani değil, bırak İslami olmasını.
Evet.
Hayır kardeşim, biliyorsa Allah bilsin ya, gafurur rahime korkma. Ama kul bir şey bilmesin.
Bilmesin tabii.
Kul bilmemeli.
Evet.
Kul bildi mi çok kötü. Bu meşhur hadis-i şerif var ya. Küllü ümmeti muafa illel mücahilin.
Evet.
Yani bütün ümmetimi Allah affedecek de günah teşhircilerini affetmeyecek. Nedir günah teşhircisi diye sorulduğunda ne buyuruyor? Yani ben filanca şöyle yapmıştım işte askerde şöyle bir delilik yaptıydık filan. Allah'ın kapattığı bir günah sabahleyin geliyorsun kullarını açıyorsun.
Açıyorsun.
Ne oluyor? Her kul senin gözünle kulağınla duy dediğin şeyleri, gör dediğin şeyleri kıyamet günü şahitlik etmek zorunda kalacak. Çünkü benim gözüm gördüğü her şeyi konuşacak kıyamet günü.
Evet.
Göz dile gelecek, kulak dile gelecek, dil zaten dil. Bu kıyamete niye malzeme götürüyorsun sen?
Aleyhine şahit topluyorsun.
Akıllılık değil bu.
Evet.
Akıllılık değil. Yani biz başta söylediğimiz, belki yanlış anlaşılır diye endişe ediyorum. Yani gavurluk manasında demiyoruz ama iman ciddiyeti olsa bunlar böyle olmazdı.
Evet.
Yani biz ahiretin bir gün bu benim cep telefonumda ne varsa kıyamet günü çıkmayacak mı önüme? Sildim, süpürdüm diyorsun. Gerçi dünyada da silinmiyor artık bunlar.
Silinmiyor.
Götürüyor polis. Kriminal laboratuvarda 20 sene önceki senin görüntülerini buluyor. Yani sen artık dünyada silemiyorsun. Bırak ahireti. Evet, evet. Hadi diyelim dünyada sildik. Denize atıyorlar telefonunu mesela. Nasıl olsa bulunmaz bir daha diye. Santralden çıkıyor bu sefer.
Yeah.
Hadi diyelim dünyadan sildin. Ahirette iman etmiyor muyuz? Silinmeyecek bunlar diye.
Evet, evet.
Bunların hepsi üstadım. Ne yazık ki yani imanımızda ayrıntılar konusunda diyelim. İnşallah temelde yok. Mesela ahirette her fotoğraf karşıma çıkacak. Her söz karşıma çıkacak. Üstelik de şahidi melek, yalanlayamıyorsun. Hassasiyeti, bu hassasiyeti hafif törpüledik gibi görünüyor. Evet, törpülendi evet. Gibi görünüyor.
Doğru.
Yoksa biz kıpırdayamazdık yani. Bu kadar rahat, bu kadar esnek yol alamazdık bu konuda.
Evet, evet.
Yani neden ahirete iman etmeyen birisiyle, ahirete iman korkusundan ödü patlayan birisinin cep telefonu aynı olsun? Tweetleri neden aynı olsun? Oluyorsa meselede iman sıkıntısı var. Ama inşallah bu iman sıkıntısı dediğimiz şey, sen meleklere inanmıyorsun, ahirete inanmıyorsun düzeyinde değil.
Değildir, evet.
Değil ama
gaflet halidir
tuğla
diyelim.
Tuğla tuğla sökülünce çatı yıkılabilir bir gün.
Doğru söylüyorsun.
Tuğla sökülüyor bu. Bu tuğla sokaktan sökülmüyor. Benim evimin duvarından sökülüyorsa
evet.
bir tuğla 10 trilyon tuğla yok benim evimde.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Hadi diyelim 1000 tuğla var. Bunun 500 tanesini söktün mü çatı çöker.
Evet.
Gibi düşünmek
hocam,
lazım.
Günahı teşhir etmek olduğu gibi nimeti teşhirin de aslında çok çok musibetleri de var. Hani nazara geliyorsunuz her şeyden önce. İnsanların hasedini çekiyorsunuz. Çekememezlik duygularını tahrik ediyorsunuz. Şöyle bir hatıra anlatmıştı birisi hocam da. Rahmetli Musa Efendi yakınlarından bir hanımefendiyi gelin ettikten sonra çağırmış damatla gelini. Demiş ki bakın evlatlarım mutluluğunuzu da paylaşmayın demiş. Her nimetin bir haset edeni vardır demiş. Yani gerçekten bu paylaşım bazen farkında olarak ya da olmayarak bir işte güzelliği paylaştık biz. İyi, mutlu olduğumuzu paylaştık. Mutluluğumuzu paylaştık derken bile kendimize kötülük ediyoruz. Öyle değil mi?
Nazar.
Nazar.
Sadece nazar değil ama. Evet, nazar var. Haset var.
Var.
Gereksizlik var.
Evet.
İsraf var. Yani bir de şöyle bir şey, mesela küçük bebek. İşte 3 aylık bir bebek. Hakikaten ayın 14'ü budur zannediyorsun. Ya bunu niye paylaşıyorsun ki bu çocuğu? Yani neredeyse çocukların 24 saati kameraya alınıyor.
Aynen öyle.
Bu kadar gerekli bir şey değil bu.
Evet.
Bir hatıra fotoğrafı kalmaz. 3 aylıkken böyleydin. Bir yaşında böyle ayrı bir şey. Yani artist gibi çocuklar daha yetiştiriliyor. Yani filmlerde oynamaya çocuklar doğarken başlıyor neredeyse. Evet. Bu yüzden bunlar hocam nimetlerin abartılı kullanımı ve şükrünün yapılamaması demek. Nimetin şükrü onu teşhir etmek değildir.
Evet.
Hayırda, berekette, Allah'ın rızasında kullanmaktır. Bu zannediyorum bize neler bulaştı dış kültürlerden ve neler kaybettik bizim kültürümüzden denklemini gösteriyor.
Evet.
Yabancılardan girdiği kadar bizden çıkıyor. Çünkü 24 saati kullanıyoruz biz. Farklı bir hayatımız yok. Farklı bir güneş ekseninde değiliz. 24 saatlik hayatımızın ne kadarını bu boş işler meşgul ediyor? Ne kadarını da asıl kazanımımız olması gereken işler meşgul ediyor? Bunu gösteriyoruz. Yani bir çocuğun Allah rızasına uygun şekilde yetiştirilmesi hedefinin neresinde bunlar, bu fotoğraflar? Ya da nimetin şükrünü yapıyoruz demenin neresinde teşhir?
Evet.
O duracağı bir yer yok bunun. Örneği yok. Buradan yola çıkarak biz sanki cep telefonu kullanmayı, hatta sosyal medya kullanmayı kerih görüyormuşuz gibi bir anlayışa gitmiyoruz.
Kesinlikle.
Hayır.
Tabii.
Hayır. Elbise giymek gibi bir şey bu.
Onu doğru nasıl kullanırız onu konuşuyoruz.
Evet.
Tabii.
Ütülü bir elbise giyer mümin. Ama bugün giydiğim gömlek diye böyle filama yapmaz gömleğini.
Markasını göstermek için fotoğraflar ona göre durmaz. Değil mi hocam?
Bir arkadaşımızın bir gömleği var. Gömleğinin şurasında adı yazıyor. Yazılmış. Böyle oturduk muhabbet esnasında. Başka bir arkadaş dedi ki sizin adınız bu muydu dedi. Bilmiyor musun dedi. Madem biliyorum niye gösteriyorsun dedi. Böyle bir espri yapıldı. Oradan hemen hazır hoca da bulunca caiz mi hocam buraya gömleğe yazmak mı dediler. Dinimizi bu kadar basite indirmeyelim arkadaşlar.
Tabii her şeyi.
Yani bu ne kadar gereksiz bir şeyse buraya adını yazmak.
Evet.
O kadar da sorulması gereksiz bir şey. Yani bu haç işareti değil ki mesela caiz mi buraya yapılıyor. Bu, ben seni tanıyorum. Adını buraya yazsan ne olur, yazmasan ne olur. Ama o gömlek firması, ben sana özel gömlek diktim. Dolayısıyla 50 lira fark almak için 1 liralık bir dikiş atayım oraya düşünüyor. Alıyor 50 lira farkını senden.
Satış tekniği değil mi hocam?
Onun için satış tekniği.
Evet.
Damatlık gömleğine tarihi yazmış işte damadın o gömleğine evlendiği gün giydiği gömlek. Bunlar çok önemli şeyler olmamalı.
Evet.
Varlığı bir haram değil. Bir fazilet de değil ama.
Evet.
Bunu teşhire vakit ayırıyor olmamızda sorun var.
Evet.
Yani nereden vakit bulduk? Bir mümin kardeşlerimizin bereket duasına vesile olsun diye örnek vereceğim. Babama cep telefonu aldım. Ben ona cep telefonu aldığımda 75 yaşlarındaydı veya 73 o araydı. Önce hıkmık etti. Beni bu işlerle neyin meşgul ediyor? Ben delail okuyacağım. Bunu beni meşgul eder falan dedi. Çünkü görüyor benim elimde telefon nefes almaya vakit bırakmıyor. Sonra neyse faturasız bir telefon aldım ona. Dedim ki baba istediğin zaman atarız bunu dedim. Fatura matura da gerekmiyor. Tamam dedi. Ben ona kontür yükledikçe kullandım. O zaman kontür yükleniyordu.
Evet.
Kontür yükledikçe kullandım. Bir gün dedi ki bana iki de bir buraya bir haber geliyor dedi. O mesaj da diyemiyor.
Evet.
Ne geliyor baba dedim. İşte şu kadarından şu kadar kontür bedava. Kontür yüklüyoruz. Sen şu kadar yükle biz bu kadar vereceğiz diyor dedi. Bu ne demek dedi. Ben de izah ettim. Reklam yapıyorlar sana. Bedava konuşmanı sağlıyorlar dedim. Desene bu düşman dedi. Ama dedim bedava veriyor sana telefonu dedi. Bana bedava ömür vermiyor dedi. Bedava telefon veriyor dedi.
Ya ömrümü alacak diyor yani. Ömrümden
ben
alacak.
Konuştukça boş vakit harcayacağım dedi. Çok hoşuma gitti.
Ya.
Ondan sonra dedim ki baba dedim iptal edelim sana bu reklam bölümünü. Yani santralden iptal ediliyor ya. Sen bir daha onları okuma dedim. Acil çünkü telefonda da geri zaruret yani. Acil bir durum olacak cebinde duruyor. Alıştırdık sonra ama onu acil kullanmasını öğrettik. Netice olarak bu tespit çok önemli. Bana kontür veriyor.
Farklı bir şuur hali hocam. İdrak hali.
Ahiret derdin oldu mu olay bu.
Evet,
ahiret derdin var. Yani ya bana bedava telefon kullandırtıyorsun. Tamam. İşte 100 liralık sen al. 30 fazlasını kullan. 3000 liralık kullan diyor mesela.
Evet.
Tamam ama benim ömrüm gidiyor. Benim ömrüm 10 kontür değil ki. Ben bir dakikamda bir defa bir ayet okusam, bir İhlas suresi okusam cennete gireceğim o sayede belki.
Evet.
Yani benim dakikalarım çok değerli, saniyelerim çok değerli. Bu şuuru kaybettin mi, o fotoğraf mı güzel, bu fotoğraf mı güzel? Herkes fotoğrafçı dükkanı açmış gibi oluyor
hocam,
bu sefer.
Hocam geçenlerde bir psikoloğun bir tespitini dinlemiştim. Çok dikkatimi çekmişti. Bu malumunuz narsizm dedikleri. Hani öz sevicilik diyorlar. İnsanın kendini beğenmesi, kendini sevmesi. Bizim eskilerin belki ucup dediği. Efendim, suma dediğimiz şey. Amerikan Psikologlar Derneği şöyle bir tespiti var diyor. Bir gün içinde 3 defa kendini öven, kendini öne çıkaran, paylaşımda bulunan kişide kişilik bozukluğu başlangıcı vardır. Yani narsizm başlangıcı vardır diye böyle bir tespiti var dedi. Evet, insanın kendiyle barışık olması güzel bir şey de üstadım. Bu anlamda ne bileyim kendini
sürekli reklamı kendinden.
Reklamı kendinden, kendini büyütme maksatlı bir tür faaliyetler. Bir de kişilik bozukluğu diye bugün hani dünya ölçeğinde böyle bir tespitle ortaya konurken gerçekten insanlar bu tür paylaşımları yaparken bir daha düşünmeli. Ben nereye doğru savruluyorum? Nereye doğru değil mi efendim? O eskilerin o şöhret afettir diye kitaplarda uzun uzun anlattıkları meseleler. Tam da biz bu tür hastalığa doğru gitme adına kendi kendimizin kuyusunu mu kazıyoruz?
Maalesef.
Öyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz galiba.
Bir hastalık bu hocam. Ama bu hastalığın temelinde boşlukta bulunmak var.
Evet.
Ahiret diye derdi olan birisi yani bu kadar dünya nimetlerinin esiri olmamalı.
Evet.
Biz hem ahiret derdimiz var diyoruz, hem dünya derdi bizi bitiriyor ise bir sıkıntı bu. Yani şöyle düşünelim, ashab-ı kiramdan birini sosyal medyayla baş başa bıraksak bu kadar meşgul edebilir miydik onu?
Yanına yaklaşırlar mıydı acaba değil mi?
Rüstem'in sarayına girdiklerinde o günkü sosyal medyayı gördüler.
Evet.
Kapılıp gittiler mi oraya?
Ya.
Yoksa Ribbi radıyallahu anh derneğiyle vurup tak tak oradaki mermerleri böyle sanki tuz eritiyor gibi eriten ruhuyla neyi gösterdi bize? Bunun adı üstadım ahireti ötelemek, dünyayı içsellemekten başka bir şey değil. Evet, görünürde bir cep telefonu ama o cep telefonu bizim boşluğumuzu yakaladı.
Evet.
Bilgisayar bizim boşluğumuzu yakaladı. O boşluğun adı ne? Ahiret uzaklarda.
Evet.
Hep millet ölecek, en son ben kalacağım.
Evet.
Ben yaşayacağım dünyada ruhu. Herkes de öyle düşündüğü için kimse ölmeyecek gibi
evet.
yaşıyor. Halbuki biz yarın ahirete hazır bir mantıklı yaşamamız gerekiyordu. Bu beraberinde neden sorusunu getiriyor? Kur'an tilavetinin hakkını vermiyor. Zikrullah'ın hakkı verilmiyor. Salihlerle oturup kalkmıyoruz. Oturduğumuz insanlar Twitch'ci insanlar işte. WhatsApp'ci insanlar olursa
evet.
bu da bir boşluk oluyor. Ben müsaadenizle sizin sorularınız ve saatiniz hep problem. Saatiniz elhamdülillah şu ana kadar gündeme gelmedi. Ben ilave bir bölüm gibi bunu bakacağım.
Evet.
Biz şimdi neyi konuştuk? Sosyal medya, cep telefonu ve benzeri konularda kendini teşhir etmeyi
evet.
konuştuk. Müslüman için
evet.
konuştuk. Bu söylediklerimizin tamamını Müslüman hanım diye ikiye katlayıp ortaya koyalım. Müslüman hanım.
Evet.
Müslüman genç kız. O normal Müslüman bile değil. Müslümanların iffeti o.
Evet.
Müslümanların gözü. Müslümanların
evet.
ruhu. Dolayısıyla konuştuğumuz hassasiyetler hanım kardeşlerimiz tarafından ikiyle çarpılıp en azından dinlenmeli.
Doğru.
Onlarınki çok daha önemli.
Çok daha önemli.
Çok daha göz bebeği onlar.
Evet.
Yani Müslümanlık göz gibi değerliyse o göz bebeği gibi.
Evet.
En hassas noktası İslam'ın. Çünkü onların üzerindeki ahlak, onların üzerindeki haya, onların üzerindeki iman normal değil. Normalin çok üstünde değerli.
Evet.
Bu aksi takdirde mesela normal işte bir delikanlının sosyal medya üzerindeki bir sıkıntısı, bir zafiyeti, bir ahlakı onsa zarar olarak Müslüman kızınki, Müslüman hanımınki o değil. Çok daha fazla.
Evet.
Bunu vurgulamamız lazım.
Doğru hocam. Hocam herhalde programımızın sonuna geldik. Bir konu dikkatimi çekti. Siz sürekli hakikaten bu boşluktan kaynaklanıyor. İfadeleriniz bana bu Müminin suresindeki hani o müminler felah buldu. Onlar namazlarında huşu sahibidirler. Zekatlarını verme adına harıl harıl çalışırlar. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Şimdi namaz ve zekatla aynı hizada sayılan bir fazilet, bir erdem.
İyi.
Değil mi efendim? Boş şeylerden insanın kendini çekmesi. Yani
bu... İnsanın ya yer çekimi olur ya ahiret çekimi olur.
Evet.
Boşluktaki uzay mahluk.
Evet.
Bir değeri yok.
Değeri yok.
Dünyanın çektiğine kafir deniyor. Ahiretin çektiğine de mümin deniyor. Bizi ne çekiyor? Dert nedir?
Ya.
Eğer bizi ahiret çekiyorsa mesela buradaki bulunmamıza Allah'ın rızası diye bir standart getiriyoruz.
Ya.
Dünya çekiyorsa işte programa başlamadan nasıl görünüyorum? Saçlarım nasıl? Ona bakıyoruz.
Evet,
evet bunun da itidali var. Yani ahiret çekimli insanız diye yırtık gömlekle buraya çıkmanın bir manası yok.
Tabii. Ama bu da muhataplarımıza bir saygı için elbette.
Mesela hadis-i şeriflerde dikkatimizi çekiyoruz. Hadis kitaplarında saç bakımı diye bölüm var hocam.
Evet.
Saç bakımı. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur sözü, saçı olan saçına baksın buyuruyor.
Ya.
Aynı hadisin arkasında işte mesela Ebu Davud'da ama saç kölesi mümin olmasın diyor. Yani saçını tara, aynanın önüne geç, ayna perest olma.
Çok önemli hocam. Evet. Yani
ben şimdi yüzlerce mümin kardeşim beni izleyecek. Saç başta almış, yataktan kalktım, buraya geldim. Onlara bir saygısızlık bu.
Tabii.
Bu ahlaki değil.
Evet.
Ama ben bir saatlik bir programa geldim Adem Hocam'la. 4 saattir de aynanın önünde hazırlık yapıyorum. Bu da abes bir iş.
Evet.
Bu da.
Evet.
Bunun itidali nedir? Taranıp, işte saçını sakalını tarayıp gelip mümin kardeşlerimize selamun aleyküm demek. Bu itidal mümin itidali.
Evet.
Telefonda da var bu. Yemekte de var. Hoş geldiniz demekte de var. Saygıda da var. Mesela biz hoş geldin diyoruz, musafaha ediyoruz. Nasılsın? Ama birbirimizin ayağını öpmüyoruz.
Evet.
Birbirimizin önünde secde eder gibi eğilmiyoruz.
Eğilmiyoruz tabii.
İtidal işiyiz.
Evet.
Nimetleri itidalle kullanmadıktan sonra biz mağlup oluruz.
Evet. O zaman hocam yani hakikaten İslam bize her alanda bir ölçü koyduğu için bir ölçü insanı çıkıyor. Bu ölçü de hayatı bize çekilmez kılmıyor. Son derece tabii, değil mi efendim? Olması gerektiği kadar.
Mezar evlerde yaşamıyoruz.
Mezar evlerde yaşamıyoruz.
Ama mezarın unutulmadığı evlerde yaşıyoruz.
Çok güzel.
Burada Allah'ın nimeti.
Allah'ın nimeti.
Yani men harrame zinetullahi lezi ahracil ibadet.
Tabii.
Allah'ın verdiği nimetler mümine helal ya.
Helal.
Helal niye?
Helal dairesi çok geniş bir daire. Yani dar bir daire değil.
Haram çok dar. Evet. Bula bula insan o haramı bulursa belanı arıyorsun.
Belanı arıyorsun, evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bir konuydu. Cenab-ı Hak hepimize inşallah lağu diye ifade ettiği Kur'an'ında o boş söz, boş işlerden, hususiyle mekruhlardan, haramlardan muhafaza buyursun. Amin. İnşallah amin. Rabbimizin razı olacağı bir Müslüman kimliği ve kişiliği hayatın her alanında, her anında sergilemeyi, Allah için sergilemeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz. Bir başka programda buluşmak üzere inşallah.